Herkese merhabalar. Yeni bir OTA gündemle karşınızdayız. Ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine hepinize tabii ki şu hatırlatmayla başlamak istiyoruz. Her hafta olduğu gibi. Eğer bizi daha önce izlediyseniz ve beğendiyseniz bu programları lütfen bizlere YouTube algoritmasında destek olmak için şunları yapmanızı rica edelim sizlerden. Bir tanesi yorum yapmak olabilir. Emoji atmak bile olabilir beğendiyseniz. Yeni izlediyseniz beğendiyseniz yine bekleriz elbette. Kanalımıza abone değilseniz elbette abone olmanızı, bu bölümü kaydetmenizi, arkadaşınıza yollamanızı, Twitter'da sağda solda paylaşmanızı rica edelim. Ve hemen konuya da başlayalım. Bu hafta hızlı bir hafta aslına bakarsan. Gündemde kalabalık. Sevgili Barış, hemen başlayalım. İlk haberimiz nedir?
İlk haberimiz Tesla ile ilgili. Tesla biliyorsun Türkiye pazarında da böyle elektrikli otomobil satışları kademe kademe artarken tabii ki bu artışın en büyük paydaşlarından bir tanesi TOGG. Ondan sonra Tesla geliyordu. Özellikle bu SR standart range versiyonuyla birlikte %10'luk ÖTV dilimine girmesi sonucu TOGG'dan sonra en fazla satan elektrikli araç markası olarak Türkiye'de faaliyet gösteriyordu. Şimdi Model Y'nin yenisini tanıtıldı. Onu çok konuştuk. Bununla ilgili videolar çektik. Ne farklar var, nasıl olur, ne biter, ne zaman gelir diye. Şimdi şey merak ediyordu. Bütün bu farklardan sonra artık bu SR'ın yani standart range versiyonun fiyatı acaba değişecek mi diye. Hatta böyle fiyatta değişiklik, yükselme beklentisi olduğu için mevcut Model Y'lerin de sıfırından artık satışı ve teslimatı kapandığı için olmadığı için mevcut Model Y sahipleri böyle yüksek fiyatlardan aracını satışa koymaya başlamıştı bir umutla. Ama artık Tesla buna bir son getirdi. Çünkü Avrupa'da bütün ülkelerde Model Y'nin SR versiyonu, standart range versiyonu siparişi açtı. Burada güzel haber, eski Model Y SR'la yenisi arasında bir fiyat farkı yok. 44.990 Euro'dan yine satışa sunulduğunu görüyoruz. Burada herhangi bir fiyat farkı olmaması bize şunu gösteriyor. İlerleyen süreçte tabii ki bu yıl içerisinde birkaç ay sonra Türkiye pazarına geldiğinde de eğer kurda yani euroda bir ciddi bir oynama olmazsa, bu %10'luk dilimden çıkaracak ciddi bir oynama olmazsa ve o zamana kadar hani şimdi yılbaşından beri şu konuşuluyor hep otomotiv dünyasında, işte elektrikli araçlarda özellikle ve içten yanmalılarda ÖTV matrahlarında bir değişim olabilir, dilimler değiştirilebilir, yeni dilimler gelebilir şeklinde, özellikle elektrikli otomobiller için böyle bir yoğun konuşma var. Tabii ki şu an için hani hükümetten veya işte yetkililerden böyle bir açıklama, resmi bir açıklama gelmedi ama yoğun olarak konuşulan konular arasında eğer bu tarafta da bir değişiklik olmazsa yeni Model Y SR'ın yine %10 ÖTV diliminde kalabileceğini görüyoruz ki zaten %10 ÖTV diliminde kalması için şu şartlarda en fazla 1 milyon 914 bin TL civarında bir fiyatı sahip olması lazım. Biliyorsun zaten eskisi de 1 milyon 880 bin yani 1 milyon 900'e yakındı. Bu fiyat değişiminin olmaması bizim için güzel haber açıkçası. Çünkü %10 ÖTV diliminde kalıp kalmayacağı çok bekleniyordu. Bu şartlarda yine %10 ÖTV diliminde kalabilir gibi değerlendirebiliriz bunu.
Evet, ben de hemen şunu söyleyeyim. Sevgili Kahraman Uğurlu, işte onu da anlatmıştım, hatta söylemiştim. Bizim de Beyaz Teknoloji diye zaman zaman yaptığımız yayınlarda konuk olan arkadaşımız, o da bir Tesla Model Y almıştı. Onun videosunda şunu gördüm. Tesla teslim ederken yeni modeli soruyorlar. Diyor ki şu an gelen herhalde 300-500 son araç geliyor. Bundan sonra yeni modeli bekleyeceğiz gibilerinden bir şey orada konuşma duydum. Ne kadar geçerli diyor. Hatta oradaki yetkili birisi konuşuyor. Hatta diyor işte burada Tesla'da marketingçi yok. Hani burası yani buradan gelen bilgi neyse odur falan diyor o da. O yüzden o taraf da öyle bir gelişme var. Herhalde yeni modelleri Türkiye'de bekleyeceğiz diye görüyorum, anlıyorum. Zaten öyle bir yani insan tahlili yeni modeli bekleyecektir. Yani insanlar almayacaktır. Yani yenisi gelecek ben onu bekleyeyim diyecektir diye düşünüyorum.
Evet, şöyle yenisi için SR versiyonda Almanya'daki böyle siparişlere baktığımızda Mayıs-Haziran gibi teslimatlar için tarih verilmiş. En erken teslimat Mayıs-Haziran gibi. Biz de senin aslında bu tarihler daha belli olmadan SR versiyon için Türkiye'ye ne zaman gelir? İşte en erken yıl ortasından itibaren büyük ihtimalle teslimatlara başlarlar diye söylemiştik. Yani Avrupa için zaten Mayıs-Haziran gibi ise büyük ihtimalle Türkiye'de 3. çeyrekten itibaren görmeye başlarız. Yine yıl ortasının biraz ilerisine itibaren Türkiye'de görmeye başlarız. Umarım o tarihe kadar bu dediğim baremlerde, bu dediğim şeylerde bir değişiklik olmaz da yine bu otomobilin %10'luk ÖTV diliminden geldiğini Türkiye için görürüz.
İnşallah. Berlin fabrikası için de yani enteresan dedikodular duydum. Tabii dedikodu olduğunun altını çizmek lazım. Yani işte beklendiği performansı değil, standart larda biraz zorlanıyorlar tarzda bir şeyler duydum. Orada ilginç şeyler var. Belki başka bir bölümde değinebilirim gibi. Orada biraz netleştirip öyle söylemek lazım ama ilginç şeyler duydum, doğrusu şaşırdım. Pekala, hemen sonraki haberimize geçelim. Sonraki haberimiz de ne var Xiaomi'de? Hep dikkatimizi çeken şeyler. Çinliye uğramadan olmayacağını biliyoruz ama ne var Xiaomi tarafında? Yıktı geçti siparişler, şunlar bunlar, ama var mı yeni bir şey bizim için?
Evet, aslında yeni bir şey şu var. Biliyorsun Su7 modeli dediğin gibi siparişleri yıktı geçti kendi ülkesindeki, hala dış ülkelere açılmış değil. İşte 2024 yılı için koyduğu hedefi iki defa açtı. Yani bir defa hedef güncelledi, onu da aştı. Sonrasında yeni hedefini yine tutturdu. Artık 2025 yılında da 300 bin adet civarında bir satış planlıyor. Tabii ki bir diğer modeli, elektrikli SUV modeli U7 de piyasaya girecek bu yıl. Ve hatta yani elektrikli araç pazarına yeni girmiş bir şirket olarak ilk modelinin başarısından sonra artık siparişlere yetişemediği için U7 de geleceği için ikinci bir fabrika inşa ediyor. Böyle bir durumdan söz ediyoruz. Gerçekten Xiaomi Çin'de çok büyük bir talep gören elektrikli araç markası haline geldi. U7 modelini zaten tasarımını birçok kez gördük. Artık yani Su7'ye büyük oranda benziyor ama biraz daha yerden yüksek. Ferrari'nin SUV modeliyle çok karşılaştırıyordu. Aerodinamik açıdan biraz benzediği için, silüetini andırdığı için onunla çok karşılaştırılıyordu. Ama teknik detayları artık böyle yavaş yavaş da o tarafta da oturmaya başladı. U7'nin baktığımız zaman Çin'deki tabii ki CLTC normuna göre lityum demir fosfat batarya ile BYD tarafından tedarik edilecek lityum demir fosfat batarya ile 820 kilometreye kadar bir menzil sunacağını görüyoruz. Yani CLTC normu, her zaman ben bunu belirtmek istiyorum, bizde geçerli olan WLTP'ye göre daha iyimser, biraz daha yüksek çıkıyor. Yani onu aşağı yukarı %80 gibi hesaplarsak normalde WLTP'ye göre 650-700 kilometre civarında bir sürüş menziline sahip olacağını düşünebiliriz aslında bu tarafta. Onu da belirtmek lazım. Onun dışında bir versiyonu daha olacak. O da çift motorlu, bu kez nikel manganez kobalt CATL imzalı, ki batarya devi zaten biliyorsun. Doğru. Çin'de. O CATL tarafından üretilen nikel manganez kobalt batarya kullanacak. 101.7 kWh'lik büyük bir bataryadan söz ediyoruz. Ama çift motorlu olduğu için bu sefer 760 kilometreye düşüyor menzil. Ama yine çift motorlu bir araç için, yüksek performanslı bir araç için 760 kilometre oldukça yüksek. Bunda da büyük ihtimalle 550-600 kilometre civarında bir WLTP menzili görmek mümkün olacaktır diye söyleyeyim. Batarya ağırlıkları bu arada tabii ki büyük bataryalardan söz ediyoruz. Yani lityum demir fosfat batarya burada 96.3 kWh, diğeri 100 kWh'in üzerinde. O yüzden sadece bataryaların ağırlığı 720 kilogram civarında, 660-720 kilogram arasında değişiyor. Araçlarsa 2400 kilogramla 2300 kilogram civarında, ama gördüğümüz gibi yani büyük oranı zaten bataryalardan geliyor. Böyle bataryalarında elektrikli araçlara ekstra bir yüksek ağırlık sağladığını görmek lazım. Bunun dışında enerji tüketimleri de en çok merak edilen değerler arasında, bunlar da verilmiş. Tek motorlu versiyonda 13.4 kWh'lik 100 kilometrede, çift motorlu modelde ise 11.7 kWh civarında bir tüketim olduğu belirtilmiş. Tabii ki bu değerler farklı çünkü hani batarya kimyaları biraz daha farklı birbirinden, biri LFP biri NMC olmak üzere değişiyor. O yüzden bu tarafta farklar görüyoruz. Dediğim gibi bu Xiaomi tarafında hani U7 modeline de büyük bir talep olması bekleniyor. O yüzden hatta şirket şu anda ikinci fabrikayı inşa ediyor. Talebe yetişebilmek için Su7'ye bile büyük bir talep var. Bu yıl içerisinde büyük ihtimalle işte Haziran-Temmuz ayı gibi U7 modelinin de lansmanı yapılacak ve Çin'de satışa sunulacak. Tabii ki şimdi Xiaomi'nin Türkiye pazarıyla ilişkisini merak edenler olacaktır. Şu an için Xiaomi tabii ki kendi ülkesindeki talebe cevap verebilmek için çok böyle yurt dışına açılmak gibi bir planları yok, ama son gelen, böyle son haftalarda gelen haberlerde bir firmayla böyle birçok ülkede, 200'ün üzerinde ülkede şeyleri bulunan, faaliyet gösteren bir distribütör gibi bir şirketle anlaşma imzalamıştı farklı pazarlara açılmak üzerine. Bakalım, diğer ülkelerde büyük ihtimalle kademeli olarak satışlara başlayacaktır. Belki 2025 yılı içerisinde, belki de 2026'dan itibaren, ama Türkiye için şu an Xiaomi ile ilgili bir gelişme yok. Umarım yakın zamanda böyle Xiaomi'yi Türkiye pazarında da duymaya başlarız.
İnşallah. Yani ben de üstüne bir şey söylemek istemiyorum. Hakikaten son söylediğin görmek istediğimiz hareketler bunlar Türkiye'de de. Umarım dediğin gibi görürüz. Peki o zaman hemen şöyle yapalım. Bir de KGM'nin bir haberi var ki kapak konumuzda bu hafta, aslına bakarsan KGM. Evet. KG Mobility diyelim ya da. Nedir? Koreli devden gelen haber nedir?
Evet, aslında bunu seninle geçen bölümlerde konuşmuştuk. Biliyorsun, AGM eski adıyla SsangYong, ki hani bir holding, yine Koreli bir holding tarafından satın alındıktan sonra ismi KG Mobility olarak değişti. İyi mi oldu, kötü mü oldu dersen SsangYong bence gayet iyiydi ama işte satın alındıktan sonra böyle bir isim değişikliğine gidildi. Artık Musso Grand var biliyorsun, pick-up modeli.
Meşhur.
Ama şöyle bir geçtiğimiz haftalarda bir açıklama gelmişti KGM'den. Biz Musso ismini artık elektrikli pick-up modellerimizin, elektrikli pick-up serimizin olacağı bir alt marka haline getirmek istiyoruz. Yani böyle bir Musso adını bir alt marka haline getireceğiz ve bu isim altında elektrikli pick-up modelleri tanıtacağız, satışa sunacağız şeklinde bir açıklamaları olmuştu. Hatta bu seride ilk satışa sunulacak modelin tasarımı da ortaya çıkmıştı. Hatta bu %100 elektrik versiyon yanı sıra içten yanmalı motorlu versiyon da olacak ve iki modelin tasarımı birbirinden çok farklı olacak şeklinde konuşmuştuk. Aradan çok fazla zaman geçmedi. O zaman tabii ki sadece tasarım vardı elimizde. Bir fuarda herhangi bir
Doğru.
etkinlikte görüntülenmiş. Artık marka tarafından resmi açıklama yapıldı. Şöyle baktığımız zaman zaten tasarımını o zaman da görmüştük. Neye benziyor? Büyük oranda Türkiye'de de satışa sunulan Torres EVX modeli, yani %100 elektrikli SUV modelinin birebir aynısı diyebileceğimiz ama biraz daha pickup segmentine uyarlanmış, güncellenmiş bir versiyonu olduğunu söylemek lazım tasarım olarak. Zaten altyapı olarak da direkt doğrudan Torres EVX ile aynı mimari üzerine yükseliyor. Bu oranda zaten tasarım noktasında da altyapı olarak da, yani bileşen olarak da parça tarafında da büyük oranda iki modelin birbiriyle bağlantılı, ilişkili olduğunu söylemek lazım. İlk defa tanıtıldı dedim. Şöyle bir Kore fiyatına baktığımızda, tabii ki ilk etapta Kore'de satışa sunulacak. 33.000-33.500 dolar civarında bir fiyatı olacak. BYD tarafından üretilen LFP bataryayla donatılacağını görüyoruz. 80.6 kilowatt saatlik bir batarya olacak. Aslında bir büyük bir batarya ama zaten bir pick-up'tan bahsettiğimiz için büyük bir araç. O yüzden daha iyi bir menzil için büyük kapasite olması önemli. Burada Kore'deki normlara göre 401 kilometre menzil sunacağını görüyoruz. Tabii ki WLTP'ye göre bu değer büyük ihtimalle değişecektir. Hatta belki biraz daha düşük olarak karşımıza çıkabilir. Onun dışında standart olarak tek motorlu, yani 4x2 olarak gelecek 207 beygir güç üreten bir tane motor bulunacak bu araçta. Biliyorsun ülkemizde satılan Torres EVX'te elektrikli araç olarak çok sevilen, gerçekten SUV tasarımıyla beğenilen ve tercih edilen bir araç ama bunda 4x4 seçenek yok. Ne yazık ki 4x2 olarak satışa sunuluyor sadece ama pick-up modelde sevindiren haber 4x4 seçeneği de olacak. Yani çift motorlu olarak satın alınabilecek ama ilerleyen süreçte bu satışa çıkacak. O yüzden şu an için net bir detay yok bu versiyonla ilgili. Baktığımızda diğer detayları 145 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu da %10'dan %80'e 40 dakika civarında bir dolum olduğunu söylemek lazım. Yani 2025 yılı için aslında böyle şarj sürelerinde artık 35-40 dakikaların oldukça yüksek olduğunu söylemek lazım. Ama yine de bakalım, hani geldiğinde, satışa sunulduğunda ilk deneyim nasıl olacak, deneyimlediğinde nasıl bir şey olacak onu da göreceğiz. Ama dediğim gibi yani artık 40 dakikalık süreler oldukça yüksek. Çünkü özellikle Çinliler tarafında artık otomobillerde, SUV'lerde şu 18-20 dakikalara, hatta 11 dakikalara, 10 dakikalara kadar düşürüldüğünü görmeye başladıktan sonra yani 40 dakikalar bize çok uzun gelmeye başladı diyebiliriz. Onun dışında diğer detaylara hemen şöyle bir bakıyorum. Tabii ki Avrupa ve Türkiye'ye de gelecek. Kore'de satışa sunulduktan sonra bu yıl ama ilerleyen süreçte, yani belki de bu yılın sonlarına doğru olabilir Türkiye'ye ve Avrupa'ya gelmesi ama bakalım, geldiğinde biliyorsun işte bu vergi dilimleri de biraz daha farklı oluyor. Pick-up'larda nasıl vergilendirilir, daha uygun fiyatla gelebilir, bu noktada güzel bir fiyat avantajı olabilir şeklinde. Bakalım geldiğinde
Anladım.
değerlendiriyor oluruz.
Peki, o zaman heyecanla bekliyoruz. Yani avantajlı bir fiyat olacak mı diye heyecanla bekliyoruz. Öncelikle sonra diğeri. Tabii 4x4 olması da hani o güzelmiş. Ama tabii 4x4 olursa fiyat katlanır mı, artar mı, işte ticaride o girer mi, girmez mi? Hepsi soru işareti. Bir diğer soru işareti için de dönelim o zaman. Araç muayene istasyonlarıyla ilgili haberimize gelelim. Bir
Evet.
Dünya teklifi söz konusu. Ne olacak? Neler oluyor bu araç muayene istasyonları ile ilgili?
Evet, aslında araç muayenesi biliyorsun Türkiye'de milyonlarca araç sahibinin yıllardır böyle sürekli dert yandığı, işte bazen yüksek fiyatlardan dolayı, bazen istasyonlardaki verilen hizmetin kalitesizliğinden dolayı birçok şekilde böyle şikayet geliyor. Ama tabii ki fiyatlar yüksek, yani ben kendi adıma değerlendirecek olursam gerçekten fiyatların yüksek olduğunu söylemek lazım. Şöyle 2025 yılı için böyle otomobillerdeki muayene ücretlerine baktığımızda 2.620 liralık bir muayene ücreti var ki otomobillerde 2 yılda bir aslında böyle bir muayene geliyor, dönemi geliyor. Yani yıla vurduğumuzda 1300 liralık bir yıllık aslında maliyeti var araç sahiplerine, ama yani baktığımız zaman araç muayene süreci yani 3-4 dakika, bilemedin 5 dakika içerisinde gerçekleştirilen bir süreç. Yani ben hani öyle değerlendiriyorum en azından kendimden. Bir taraftan giriyor işte şöyle bir kaputu açıp bakıyorlar, işte şöyle kablolarla oynuyorlar falan. Hani ben en azından gördüğümü söylüyorum, kablolarla oynuyorlar, emniyet kemeri takılı mı ona bakıyorlar, frenlere, lastiklere bakıyorlar, hop 5 dakika içinde öbür taraftan çıkıyor 2600 lira. Yani hani bunun aslında biraz daha günümüzde daha düşük maliyetli olması lazım. Çünkü araç sahiplerinin zaten çok böyle yüksek şeyler var, yüksek fiyatlar, yüksek maliyetler var üzerinde. O yüzden bence bu fiyatlar biraz daha düşük. Bunu nasıl sağlayabiliriz? İşte konuyla alakasına oradan geleceğim. Belki ne alaka diye düşünmüş olabilirsiniz. Ben böyle bir şikayeti dile getirmek istedim öncelikle. Şimdi bu noktada biliyorsun bu şu anda tekel. Yani 2007 yılında bunun ilk şeyi yapıldı, ihalesi yapıldı, TÜV Türkiye'ye verildi. 2027 yılında da dolacak, yani 2 yıl kaldı önümüzde ve sadece TÜV Türk tarafından işletiliyor. Yani tekel olduğunu söylemek lazım. Bunu işte hani belki de 4-5 tane şirkete yayıp burada bir rekabet olması sağlanırsa belki bu fiyatların belki yani 2000 liraya düşmez ama ne bileyim 2100 liraya, 2200 liraya, belki bu 2600 liradan çok daha düşük olacak kesin yani. Çünkü rekabet olduğu zaman biliyorsun mutlaka fiyat tarafında bir aşağıya çekme oluyor. A firması şu kadar fiyat verir, B firması şu kadar verir. En kötü işte artık bu noktada farklı firmalara verip böyle ihaleyle bunu çoğaltsalar, çeşitlendirseler bu noktada çok daha iyi olur. Ama baktığımız zaman yine büyük ihtimalle tek bir şirkete verilecek ve artık 2025'te yani Şubat, 24 Şubat 2025 pazartesi günü ihaledeki teklif sahipleriyle birinci tur pazarlık görüşmelerinin yapılacağı belirtiliyor. Bunun 2025 yılından itibaren başlamasının sebebi 2027 yılında TÜV TÜRK'ün sözleşmesi bittiğinde hizmetin hiçbir kesintiye uğramadan yeni seçilecek firma tarafından devam ettirilmesi olacak. Ve bu noktada benim dikkatimi çeken detay hala yine 2027 yılından 2047 yılına kadar, yani tek bir ihaleyi kazandıktan sonra şirket 20 yıl boyunca araç muayene istasyonlarının işletmesini alacak. Benim yani bu noktada soru işareti olarak değerlendirdiğim konulardan bir tanesi de bu. Hani belki 5 yıl yapılsa, 6 yıl yapılsa bu noktada daha iyi olabilirdi. Yani bir şirkete birden tek bir ihaleyle 20 yıllık bir işletme sorumluluğu vermek bu noktada hani ne kadar mantıklı, onu da değerlendirmek lazım. Evet. Peki bu 2025-2027 yılı için katılacak şirketlere baktığımızda senin dediğin gibi doğru bir böyle ortak girişimler var. Bunlardan bir tanesi Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu. Çok yakından tanıyoruz aslında. Doğuş Holding ile Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ'nin ortak girişim grubu bir tanesi. Bir tanesi AGTT Ortak Girişim Grubu. Buradan da baktığımızda Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği ve GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm tarafından böyle bir ortak girişim grubu görüyoruz. Üçüncü tarafta MOI Ortak Girişim Grubu. Burada işte bir dev olarak nitelendirdiğimiz, bir dünya devi olarak nitelendirdiğimiz Opus Grup var. Opus Grup'ta şöyle 50 yıldır ABD'de emisyon testleri yapan bir dünya devi olduğunu söylemek lazım. Bu tarafta da böyle bu devlerin araç muayene istasyonları ilgisini çekmiş olacak ki bu yeni yapılan ihalede artık ortak girişim grubu olarak kendilerini göstermeye başlamışlar. Dediğim gibi bu 3 şirket var. İlk görüşmeler 24 Şubat pazartesi günü itibariyle başlayacak.
Evet, ben şöyle söyleyeyim. Yani şeyde Amerika'da eğer örnek vermek gerekirse emisyon testleri 15-20 dolar civarında. Şeyde güvenlik testleri de, yani diğerinde güvenlik testi diyelim, onlar da 40-50 dolar civarı ya da 20-40 dolar civarı olduğu söyleniyor. Hani öyle bakınca tabii işte 2600 lira diye düşünürsen bugünkü rakamı, işte araç başı ve orada bir de tabii ne kadar Amerika'da herhalde galiba 2 yılda bir, 3 yılda bir zannediyorum yapılıyor. Hani onlar için baktığında mantıklı olabilir. Çünkü işte bakıyorum, evet genelde 2 yılda bir, ama yıllık olduğu da varmış, pardon. Hemen onu da söyleyelim. Ama tabii 20-40 dolar burada bakarsan biraz daha yüksek gibi kalır. Hani 50-60 dolarlar civarında bir şey olur. Hani bakınca tabii yatırım, burada şunu da söyleyeyim, yatırım gerektiren bir konu aslında bu. Yani hali hazırda işte o şimdi araç muayene istasyonları düşünürsen büyük alanlar, işte kirası bilmem nesi falan, sanki 20 yıl bu iş için olabilir ama bunu bu kadar mecbur tutacak ve tabii rekabeti de ortadan kaldıracak bir durum elbette iyi değil. Gelen kişi de işte 20 yıl ben buna yatırım yapacağım, bunun dönüşü nasıl olacak dediği anda da haliyle işte bu rakamların da düşük olmamasını isteyecektir. O yüzden pek de hoş değil dediğin doğru ki işte baktığın zaman 2 yılda bir ama şeyde yani yeni araba aldım mı ticarilerde her yıl ve sıfır da alsan her yıl veriliyor falan. Bize de ticari oldukça çok onu unutmamak lazım. Japonya'da çok yüksekmiş onu söyleyeyim. 500 ila 1000 dolar arasındaymış yıllık muayeneler. Orada otomobil sahipliğinin maliyetli olduğu söyleniyor. Ama onun dışında diğer ülkelerde mesela Almanya'da 100 euro olarak görünüyor. Hani onlar için 100 euro demek 50-100 euro olarak düşünürsen Avrupa Birliği'nde mesela öyle bakınca hani 50-100 euro fena rakam değil aslında. Hani 100-150 euro arası değişiyormuş. Bunun içerisinde egzoz emisyon testi de dahilmiş. Böyle bakarsan şey hani...
Bizde egzoz emisyon testine dahil edersen 3000 lirayı geçiyor o zaman. Evet. Çünkü en son egzoz emisyonu 380 lira civarında doğru, bir şeydi.
Doğru, doğru abi.
O zaman 3000 lirayı geçiyor.
3000 lirayı geçiyor. Onlarda da bakarsan işte 150 euro da bizde yakın olur ama tabii onların 100 eurosu ile 150 eurosu ile bizim 3000 lira da aynı olmuyor. Biraz orada da başka problemler var. Şimdiden oradan linç yemeyelim yani. Evet o öyle de bir dakika bizim için öyle mi diyecekleri bir şey var. O zaman işte asgari ücretti şuydu buydu diye giriyorsun ama orası da biraz karışık. Hiç oralara girmeden geçiyorum bir sonraki habere. Hayırlısı olsun diyorum. Elektrikli Kia'nın EV4 ile ilgili bir olayı var. Hemen ona bakalım. Gene sevilen araçlardan bir tanesi Kia'nın elektrikli araçları. Yeni tasarım dilleri de hoş. Ne diyorsun bakalım dinlemek isterim seni.
Evet Kia 2025 yılındaki böyle neler tanıtacağını, neler göstereceğini bize daha önce ipuçlarıyla aktarmıştı. 3 tane model geliyor. EV2, EV4 ve PV5 ya da PV5 olarak da isimlendirebiliriz. Bunlardan ikisi otomobil, bir tanesi elektrikli ticari araç olarak karşımıza çıkacak. İlk etapta tabii ki EV4 modelinin tasarımını gösterdi bize. Türkiye pazarına da gelecek tabii ki bu model 2025 yılı içerisinde ama 3. çeyreği bulacak büyük ihtimalle Türkiye pazarına gelmesi. Burada dikkat çekici detay bu otomobil EV4 iki farklı gövde tipine sahip. Bunlardan bir tanesi sedan, bir tanesi hatchback. Yani hatchback ve sedan gövde tiplerinde tercih edilebilecek böyle bir çeşitlilik söz konusu olacak EV4 modelinde. Kia biliyorsun EV5 modeli vardı, EV6 vardı. EV3 modelini en son Türkiye'de satışa sundu. EV3 ve EV5 arasını bu modelle dolduracak. İki model arasında konumlandırılacak. Şöyle sedan gövde tipinin bu otomobillerin tabii bu arada neden bu haberi konuşuyoruz? Tasarımı ortaya çıktı. Tasarımı ilk kez paylaşıldı. Ve baktığımız zaman markanın elektrikli otomobilde mevcut EV serisi elektrikli otomobillerinde kullanılan tasarım dilinin aynı şekilde bunlara da aktarıldığını görüyoruz. Ama aynı tasarım dili olsa da Kia'nın tüm elektrikli otomobillerinde ön tarafta kullanılan ışık imzası kendisine özel. Aslında hepsi kendine has bir karaktere sahip. EV4 modeli de aynı şekilde bu kendi karakterini ortaya koymaya devam ediyor. Ön tarafta böyle aerodinamik bir tasarım görüyoruz. Burun kısmı oldukça aşağıda ki hava akışının daha iyi bir şekilde aktarılması için böyle bombeli bir ön kaput, burun kısmı aşağıda güzel bir tasarımı var. Yan tarafta tabii ki diğer modellerdeki gibi farlar böyle dikey olarak konumlandırılmış ana aydınlatmalar ve kenarlarında ok şeklinde, iki ucu böyle ok şeklinde dikey şey görüyoruz. Gündüz aydınlatmaları görüyoruz ki hani diğer modellerle farklı olduğunu söylemiştim. Alt kısımda böyle merkez hava girişi oldukça yüksek tasarlanmış. Açıkçası bu bir sedandan veya hatchback'ten ziyade sanki bana bir SUV, yerden yüksek bir SUV'ye bakıyormuş gibi bir hissiyat uyandırdı. Böyle güzel bir tasarım ortaya koymuşlar. Yan taraftan baktığımızda her ne kadar sedan desek de işte bu çamurlu kuşlarındaki siyah detaylar ki hani bunlar genelde crossover'lardan, SUV'lerden esinlenilen detaylar olur. İşte eteklerdeki siyah eklentiler, ondan sonra arka tarafta tavanın fastback yapısı sanki böyle günümüzde otomotiv dünyasında böyle bir moda haline gelmişti biliyorsun. Yerden biraz daha yükseltilmiş fastback stili otomobiller görmeye başladık birçok markada. Kia'nın EV4 modeli de sedandan ziyade açıkçası yandan bakıldığında bana biraz onu anımsattı. Çok. Onun dışında zaten geniş bir omuz çizgisi görüyoruz ki Kia model, Kia'nın elektrikli modellerinde birçok modelde böyle farklı farklı jant tasarımları, çift renkli jant tasarımları oluyor. EV4'te de aynı tasarım anlayışı devam ediyor. Gizli kapı kolları. Arka tarafta yine böyle ne görüyoruz? Öndekiler gibi dikey stoplar görüyoruz, LED stoplar görüyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla şöyle paylaşılan fotoğrafa baktığımda her ne kadar fastback gibi görünse de bagaj kapağının böyle arka camla beraber komple açılmadığını görüyorum. Yani sadece normal bagajın uç kısmı yukarı doğru açılıyormuş gibi görünüyor. Yani bagajın açık olduğunun bir fotoğrafı yok ama baktığımız zaman en azından çizgiye öyle bir görüntü sunuyor bizlere. Diğer gövde tipi dediğim gibi bir hatchback olacak. Hatchback'te de C sütunu itibariyle zaten değişiyor. Onun dışında bütün değer şeyler tasarım tarafında aynı ama hatchback'te farklı bir gövde stili olarak karşımıza çıkacak. Teknik detaylar henüz açıklanmadı. Biliyorsunuz Kia ve Hyundai grubu son dönemde böyle bir strateji izliyor. Önce dış tasarımı paylaşıyor, sonra iç tasarımı paylaşıyor, sonra teknik detayları paylaşıyor ama yine Hyundai grubundaki diğer elektrikli modeller gibi eGMP platformu üzerine inşa edileceği için ve EV3 gibi 400 voltluk elektrik mimarisi üzerine inşa edileceği için baktığımız zaman yine EV3'teki gibi 58.3 ve 81.4 kWh'lik iki batarya seçeneğinin olacağını ve 150 kW'lık motorla yine Türkiye'de %10'luk ÖTV dilimine girebileceğini görüyoruz ki baktığımız zaman yine tek şarjda büyük ihtimalle 650-700 km civarında bir menzil sunabilecek gibi görünüyor. Bunları tabii ki kesin olarak araç tamamen tanıtıldığında görüyor olacağız. Türkiye için şunu tekrarlayayım. 2025 yılı içerisinde Türkiye'de satışa sunulması ancak 3. çeyreğe doğru gelmesi bekleniyor. Bunu da son olarak tekrar hatırlatmış olayım.
Peki şahane, çok teşekkür ediyorum. Son haberimize geçiyoruz hemen. Anadolu Isuzu'nun bir elektrikli ticari aracı, ben de gördüm, heyecanlandım, merak ettim doğrusu. Big E'nin seri üretimde başlamış. Bununla ilgili bu hafta biraz konuşmalar oldu. Bu araç neler sunuyor? Bize ondan da bahsedersen bu haftayı kapatalım.
Evet, Big E ile ilgili şimdiye kadar birçok haber gördük. Önce işte tasarımı ortaya çıktı, tanıtıldı derken artık yani Türkiye'de üretilecek bir ticari aracın, elektrik ticari aracın seri üretim aşamasına gelmiş olması sevindirici. Anadolu Isuzu tarafını burada da tebrik etmek lazım. Tabii ki araç oldukça ufak bir araç. Yani neye yönelik? Belki işte böyle tedarik sektöründe, böyle kargo sektöründe artık şehir içinde yönelik son adım olarak şehir içi dağıtım görülür ya, o tarafa yönelik kargo şirketleri tarafından kullanılacak, belki yemek dağıtımı için kullanılabilecek bir ticari araç olduğunu söylemek lazım. Bu noktada ama böyle çeşitlerin Türkiye'de üretilecek olması bence güzel bir gelişme ki baktığımız zaman %70 yerlilik oranına sahip olacağını görüyoruz. Yani ilk etap için %70 yerlilik oranı bence oldukça iyi bir değer. Kesinlikle. Tabii ki bunu şu an için bilemiyoruz. Yani %70 yerlilik oranı ama işte hangi parçalar yerli, hangi parçalar yurt dışından alınıyor, yurt dışından getiriliyor. Hani bunu da belki ilerleyen süreçte marka tarafından paylaşılır, üretici tarafından bunları da görüyor oluruz. Yurt dışı ve yurt içi pazarda yıllık 700 ila 1000 adet arasında bir satış yapılması planlanıyormuş. Son hızı 45 km saate ulaşıyor. Büyük ihtimalle o zaman 45 km saat olduğu için Citroen Emi benzeri modeller gibi işte otoyollara ve köprülere çıkması yasak olacaktır diye düşünüyorum. Ama zaten böyle işte mahalleler arası bir ilçede dağıtım için kullanacağını düşünürsek zaten o tarafta çok da gerek yok gibi görünüyor. Kesinlikle. 4 metreküpe kadar bir kargo hacmi var ve 1000 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Dediğimiz gibi yani kullanılacak alana baktığımızda bunlar oldukça yeterli görünüyor. 9.4 kW gücünde bir elektrik motoru var ve 3 farklı batarya kapasitesine sahip. 10.5 kWh bataryayla 100 km, 15.7 kWh bataryayla 135 km, 21 kWh bataryayla 170 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Yani baktığımızda burada en ideal 170 kilometrelik. Çünkü zaten dağıtımda hani belki 200-250 kilometre olsa daha iyi olurdu ama bu araç için 170 kilometre yeterli. Bence 100 kilometre biraz düşük kalabilir bu noktada şehir içi dağıtımında da olsa. Tasarım olarak böyle şirin, göze hoş görünen yuvarlak aydınlatmalara sahip bir ticari araç. Bence güzel ki fotoğraflarda böyle şeyi de görüyoruz hani. Frigoferik mi diyorlar ona, havalandırmaya evet. Klip havalandırma evet. Özelliğine sahip ki hani böyle soğuk hava şeyi gerektiren şeyleri de yiyecekleri de yiyecek içecekleri de taşıyabilecek doğru. Bir araç gibi görünüyor. Böyle ön tarafta üstte böyle bir havalandırması mevcut. Bence güzel bir araç. Bakalım keşke böyle satışa sunulduğunda bizim de test etme imkanımız olsa.
Keşke yani evet, bu arada Anadolu Isuzu'nun genel müdürü Tuğrul Arıkan da bir açıklama yapmış o zaman da. Demiş ki fabrika içi kullanım demiş. Hastaneler, üniversite kampüsleri, belediyeler, ecza depoları, zincir marketler. Yani zincir marketlerin o koca koca kamyonları var, biraz zor belki ama yani kendi içlerinde dağıtım için belki hani yani işte yakın bölgelerde dağıtım için olabilir. Çünkü o bayağı bildiğin büyük devasa kamyonlarla geliyorlar. Hani işte bir ticaret depoları denmiş.
Zincir marketler için şunu demiş olabilir. Çok özür dilerim, lafını kestim. Şimdi şeyler var ya, zincir marketlerde tıpkı atıyorum evet, diğer şeyler, e-ticaret firmaları gibi kendi adrese dağıtım şeyini kullanıyor. Market işte evet, sanal market gibi atıyorum. Hani doğru, onlar için onları kastetmiş olabilir
çok
zincir
marketler. Çok doğru. Evet evet. Onlar olabilir. Çünkü öbür türlü zaten dediğin gibi şey değil. Yani o küçük alanlar için gerçekten ideal. Hani park sorunu daha küçük olan, daha az olan ve hani hızlı hareket edebilecek, işte enerji etkin, maliyet etkin bir cihaz olarak baktığında ya da araç olarak baktığında bence güzel. Dediğin de çok doğru. Şirin görünüyor. Biz doğrusu ben de hani test etmek, binmek isterdim hani araca. Bu keyifli aracı test etmek isterdim diyeyim ben de. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Gerçekten
ben teşekkür ederim.
Hızlı, kompakt ve güzel bir şekilde haftayı tamamlamış olduk. Sözü her zaman olduğu gibi sana bırakıyorum ve ağzına sağlık diyerek teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Ben de her zamanki kapanışı yapayım o zaman. Öncelikle Oto Gündemi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ki yorumlarda, izlenmelerde aslında ne kadar sevildiğini, beğenildiğini ve bizim isteklerimizin ne kadar karşılık bulduğunu görüyoruz. Sadece izlenmelere baktığımızda büyük oranda izleyicilerin abone olmadığını görüyoruz. Sizden tek isteğimiz aslında izledikten sonra beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmanız ve Oto Gündemi izlemeye devam etmeniz. Bunun haricinde videoyu da beğenip sadece emoji de olsa yorumda yaparsanız hem algoritma açısından hem de bizim motivasyonumuz açısından çok iyi bir şey yapmış olursunuz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.